Ayrım 26. Rehine Elizabeth Lowell. Sayfa 306. Brownfield, Pazartesi, 02.10. 52. Bölüm. Yani dedi Steele aldığı bilgileri özetleyerek, 48 saatten daha kısa bir süre içinde hem Tijuana'nın yeraltı baronlarıyla hem de Birleşik Devletler hükümetiyle ters düşmeyi başardın. Senin için bile olsa Joseph, bu oldukça etkileyici. Peki ya şimdi? Senyor Quintana gülümseyişini zarifçe düzeltilmiş bıyıklarının arkasına sakladı. Hazırda bulunacak yardımcı kuvvetlere ihtiyacımız var dedi Faroe. Harley hariç, üç harekatçı zaten bizimle dedi Steele otobüsün içini işaret ederek. Wood eski bir donanmacı, akıcı bir İspanyolcası ve iyi kaynakları olan bir silah yapımcısı. Jarrett ve Murchison da çapraz iletişim konusunda eğitimliler ve akıcı İspanyolcaları var. Ayrıca Murchison bir doktor. Ayrıca Dwayne de helikopter kullanabilen bir pilottur. Sorun nedir dedi Faroe. ''Yalnızca bir aerospatial istiyor olman.'' Wood onaylayan bir şekilde gülümsedi. ''Şu hızlı helikopter.'' Faroe iki adama ve kadına, Murchison'a baktı. Rahat görünüyor olsalar da tuhaf zamanlarda, tuhaf yerlere, yasal olan ya da olmayan işlere alışkın bir duruşları vardı. Bu işi sessizce halledeceklerine dair bir izlenim veriyorlardı. Tamam dedi Faroe askeri harekatçılara, siz üçünüz helikopteri alıp tüm azizlere gideceksiniz. Benim mekanı anlatmamın, baktığınız web sitelerinin veya fotoğraflarının hiçbir önemi yok. Hiçbir şey kendi gözünüzle görmeniz kadar etkili olamaz. Üçü de aynı anda başını salladı. Bunu anlayan insanlarla çalışmak keyif verici dedi Wood. Bunu zor yoldan öğrendim dedi Faroe. ''En azından öğrendin.'' dedi Murchison. ''Sırf bu yüzden operasyonlara tek başıma katıldığım oldu. Bazı patronlar bunu hiç öğrenemezler.'' Grace diğer kadına baktı ve kendine Murchison'ın Faroe ile flört etmediğini söyledi ki bu doğruydu. Sonra Grace kendine hangisinin doğru olduğunun onu ilgilendirmediğini söyledi. ''Belki de o ilaçlara ihtiyacım vardır. Neden Faroe'yi kol mesafesinde bulundurmak istediğimi unutup duruyorum.'' Öyle değil mi? Faroe Steele'a döndü ve patronunun açıkça sormadığı soruyu cevapladı. Hızlı bir helikopterdense aerospatial'i tercih ederim. Amerikan kıyı güvenliği onu araştırmalarda ve kurtarmalarda kullanıyor. Meksika donanması onun 3. Dünya Savaşı'nın açılışını yapacağını düşünecek olursa bize ateş açmakta çok istekli davranmayabilirler. ''O zaman güç kullanmanın en iyi seçenek olduğuna karar verdin.'' dedi Steele. Grace sessizce bekledi. St. Kilda hakkında yeterince şey öğrenmişti ve güç kullanmanın son çare olduğunu biliyordu. ''Umarım kullanmak zorunda kalmam.'' dedi Faroe. ''Ama buna hazırlanmayacak kadar aptal değilim.'' ''Diğer seçeneklerinden bahset.'' dedi Steele. Faroe Grace'e baktı. ''Yargıç, sizin uyanık olmanız gerekiyor. Harley biraz uyumanız için size bir yer gösterecek.'' Grace uzunca süre Faroe'ye baktı, sonra kafasını salladı. ''İhtiyacım olursa Steele'ın ilaçlarından kullanırım.'' ''Savunmasız yakalanmak istemezsin, öyle değil mi?'' ''Ya sen?'' ''Ben buna alışığım. Senin güçlü olmana ihtiyacım var. Güven bana.'' dedi Faroe. ''Bunu en son yaptığımda bana hayatından defolup cehenneme gitmemi söylemiştin.'' ''Eğer şimdi işler yolunda gitmezse uyarıcı ilaçlar da işini kurtaramayacak.'' dedi Faroe açıkça. ''Ama olanlar konusunda bilgisiz olman kurtaracak.'' ''Bilgisiz olman?'' diyerek güldü Grace. ''Ensenada'daki bombalamada suç ortağıyım. Hector Rivas'ın evinde gözümün önünde bir adam öldürüldü. Defalarca ve büyük bir memnuniyetle Birleşik Devletler hükümetinin ajanlarına yalan söyledim.'' ''Şimdi nasıl bir bilgisizliğin beni bu işin içinden kurtaracağını düşünüyorsun?'' ''Tamam, mesaj alındı ama bu iş gittikçe çirkinleşecek.'' dedi Faroe. ''Senin de bunun bir parçası olmanı istemiyorum.'' Grace çok geç diyerek topuksuz ayakkabılarını çıkardı. Aracın içindeki gömme ışık onun altın gibi parlak kahverengi tenine gölgeler düşürüyordu. ''Hala o adamın kanını ayaklarımda taşıyorum.'' Harley hemen kalktı, lavaboya gitti ve ıslak kıyafetlerle geri döndü. Sonra Grace'in önünde diz çöktü. ''Teşekkürler ama bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek.'' dedi Grace Harley'e. Sonra Faroe'ye baktı. ''Değiştirecek mi?'' Faroe ağzını açtı, sonra kapadı ve Grace'in yanağını okşadı. Üzgünüm. Grace başını çevirdi. Faroe'nin eli Grace'in dudağına kaydı. Neden? Bunu sen yapmadın. Steele gözlerini kısarak ifadesiz bir şekilde onları izledi. Grace ona döndü. Bu yolculuğa boşuna çıktınız elçi. Joe ve ben birbirimizi kana bulamayacağız. Henüz. Ama ya yarın? Yarın başka bir gün değil mi? Ayrıca bizi ayırmak için artık çok geç. Joe'ya ihtiyacınız var, bana ihtiyacınız var. Birlikte olmamız sizin kurallarınızı yıkacaksa biz de bir istisna olmak zorundayız, öyle değil mi? Steele neredeyse başını salladı ve neredeyse gülümsedi. Ve yüz ifadesi Faroe'ye elçinin neyi özlediğini anımsattı. Tüm Azizler Okulu Pazartesi 02.25 53. Bölüm. Lane bilgisayar ekranını taradı, kendi kendine bulanık görüşünün sebebinin ter olduğunu, gözyaşı olmadığını söyleyip duruyordu. Başka bir gök gürültüsü kulübeyi titretti. Açlıktan karnı gurulduyordu. Bu sesi duyabilmiş olmasının asıl sebebi geveze korumaların pencere önünde gürültü yapmamalarıydı. Lane midesinden gelen sesleri umursamadı. İlaçlı yemekleri yeme riskini göze alamazdı. Özgür kaldıktan sonra kahve masası kadar büyük çift sosisli bir pizza yiyebilir, yüzünü salçalı sosa gömebilir ve... Özgür kaldıktan sonra... Ama önce programı kırarak babasının dosyasına erişmeliydi. İkinci örnek anahtarda ilki gibi pek yardımcı olmamıştı. Bir şeyleri açlıktan, korkudan ve sersemlikten yanlış yapıyor olmalıydı. Odaklan diyordu kendine kızarak. Uykunda bile bunu yapabileceğini biliyorsun. Bu sadece zaman ve konsantrasyon meselesi. Sahip olmadığı bir konsantrasyon, akıp giden zaman. Al şu belgeyi, sadece şu belgeyi al. Küçük banyo bir an için aydınlandı. Lane ışığı ya da ardından gelen gök gürültüsünü fark etmedi. Gözlerini bilgisayar ekranına dikti. Parmakları klavyenin üzerinde harekete hazırdı. Parmakları titriyordu. Brownfield, Pazartesi 02.30, 54. Bölüm. Grace ve Steele otobüsün yemek odası olarak hazırlanmış küçük kısmına geçtiler. Faroe Quintana ile Baja California del Norte haritası üzerinde tartışıyor, gazeteciye tüm azizler hakkında bilgi veriyordu. Kontrolleri tamamlanmış olan ekipmanlar otobüsün içine yerleştirilmişti. Arka plandaki üç operatör ateşli silahları ve cephaneleri kontrol ediyor, cep telefonlarının ve elektronik çağrı cihazlarının ayarlarını yapıyordu. Hareketleri seri ve rahattı. Steele'ın sandalyesi ve raf arasındaki boşluktan fiziksel olarak fit olduklarını belli eden şık hareketlerle geçiyorlardı. Her geçişlerinde Quintana ya da Faroe tarafından eklenen herhangi bir şey var mı diye haritaya göz atıyorlardı. Grace gitgide daha da çok tedirginleşiyordu. Herkes tarafından en tehlikeli yol olarak kabul edilen seçeneğe herkes fazlaca dikkat gösteriyordu. Kaba kuvvet. Grace elini haritanın üzerine koydu. Bunun üzerine Faroe ve Quintana ona baktı. Biliyorum, susmam ve işinizi yapmanıza izin vermem gerekiyor ama yapamam. Lane'in özgürlüğü için başka bir yol kalmadığından emin olmam gerekiyor. Faroe Grace'in elini sıkıca tuttu. Eksik yanımızın ne olduğunu düşünüyorsun?
Siyaset.
Kiminle?
Hector ile başlayın dedi Quintana'ya bakarak.
Hector bir filin kafasını aya kadar yükseltecek kadar kokain kullanıyor dedi Faroe. Quintana ince omuzlarını dikleştirdi ve zarifçe omuz silkti.
Bırakın kullansın, böylece yakında ölür.
Yerini başka biri alır dedi Faroe.
Meksika'nın politik yozlaşmasını besleyen Amerikan uyuşturucu alışkanlıklarının laneti dedi Quintana. Nasıl olsa Hector'ı başkanlığa aday göremiyorum dedi Grace. Bu tarz bir politika...
Kaçakçıların çok azı politikayla ilgilenir dedi Quintana. Rahat bırakılmaları konusunda kimi satın almaları gerektiği dışında. Onlar sadece polisle ilgilenirler. Polisi kontrol ettikleri sürece güvende kalırlar.
Polisi doğrudan yöneten adamları unutma dedi Steele.
Quintana sigara isteyen bir adam görüntüsünde derin bir iç çekti. Önemli görüşmeler Mexico City'de yapılıyor. Bu yüzden Hector gibi adamlar özel uçaklarıyla milyonlarca Amerikan dolarını her hafta ulusal merkezimizde bizi yöneten rüşvetçi adamlara yolluyor.
Bir zamanlar ulusal güç yapısı Hector'ın kokaine bağımlı olduğu gibi bu gibi her hafta gelen ödemelere bağlıydı. Bunun sonunda da bir başkan kendini sürgünde, kardeşi de kendini hapishanede buldu.
Peki durum şimdi daha mı iyi diye sordu Grace.
Quintana tereddüt etti. Daha iyi ya da en azından artık bu işler daha gizli tutuluyor. Ama uyuşturucu kaçakçıları, mafyalar ve kanun yürütmeliği arasındaki rüşvetçilik hala var. Hector Rivas bu işin patronu. Dört erkek yeğeni günlük yolsuzluk ve rüşvet aktivitelerine katılıyor. Birkaç kız yeğeninin de işin içinde olduğu söyleniyor.
Peki ya Hector'un kendi çocukları diye sordu Grace. Çocuğu var mı?
Si. Bu çok bilinmiyor ama onlar Birleşik Devletler'de anneleriyle birlikteler. Onları çok seviyor, sık sık ziyaret ettiğini bilsek de nasıl ziyaret ettiği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Kimse onu sınırı geçerken görmüyor.
Onlar Birleşik Devletler'de yaşıyorlar, böylece rehin alınmıyorlar dedi Grace acı bir şekilde.
Bu bir hayat şekli dedi Quintana.
Öyle olmalı dedi Grace. Carlos Calderon oğlunun tüm azizlerde kayıtlı olması hiç fark etmiyormuş gibi davranıyor.
Oh fark eder hem de milyonlarca kez fark eder diyerek yüzünü buruşturdu Quintana. Uyuşturucu işinden gelen dolarları bir nehir gibi düşün. Nehir çölün içine akıyor ve bir anda yok oluyor. Ama aşağıda yüzeyin altında tüm nehir akmaya devam ediyor değil mi? Yeraltı nehirleri.
Grace başını salladı.
Sonra yüzlerce mil ötede su yeniden yüzeye çıkıyor. Carlos Calderon işte bu dolarların tekrar yeryüzüne çıktığı yer. O bir trafikante değil. Dipnot, trafikante kaçakçı İspanyolca. Sadece işleri kolaylaştıran bir adam. Kaçakçılar ve politikacılar arasındaki temel bağlantılardan biri. Bu politikadır.
Peki bu kanıtlayabileceğimiz bir durum mu diye sordu Grace.
Faro'ya başını salladı. Mahkeme kanıtları için yeterli vaktimiz yok.
Ama Lane'in vurulabileceği bir saldırı planlamak için yeterli vaktimiz var.
Faroe, bu her türlü olasılığa karşı bir plan diyerek Grace'in elini bıraktı, koltuğa yasladı ve yorgunca yüzünü ovuşturdu. Carlos'un politik olarak halka karşı temiz bir imaja ihtiyacı var. Bunu Lane'e yardım etmesi için kullanamaz mıyız diye ısrar etti Grace. Faroe bir fincan kahve almak için uzandı, sonra da kahvesini üç uzun yudumda bitirdi. Kimseyi ikna etmek için vaktimiz yok.
Ama
eski kocam Birleşik Devletler Federal Özel Timine hediye paketi şeklinde içinde yüksek miktarda kara para olan dava bilgilerini vererek kıçını kurtarmaya çalışıyor dedi Faroe sinirli bir şekilde. Calderon hakkında ne söylerse söylesin Calderon'un imajı zaten zedelenecek. Lane ise o belgeleri bulmak için sistemi hacklemeye çalışıyor. İzi sürülen asıl şey para. Hector'un istediği şey de bu ve bunu birini öldürebilecek kadar çok istiyor.
Steel sandalyesinin yönlendirme tuşuyla oynayarak bir fincan kahve almak için yaklaştı ve
Ted Franklin bu bilgileri neden bir çocuğun bilgisayarına koydu ki dedi.
Çünkü kendi hesapçılarına güvenmiyor dedi Faro'ya. Ama kayıtlı para transferine, şifrelere, hesaplara ve onları tutacağı bankalara ihtiyacı vardı. Aklanmış para için gerekli yüzlerce, binlerce ayrıntıya.
Ortaya çıkan para nerede diye sordu Faro'ya.
Bankayı almak için Ted Carlos'u teşvik etti. Carlos'la amcasını kendi kara para aklama dükkanları olacak bankayı alması için ikna eden Jamie'yi dedi Faro'ya.
Grace Quintana'ya baktı. Hector üzerinde baskı kurabilecek herhangi bir şey biliyor musunuz?
Pompalı bir tüfekten başka diye homurdandı Faro'ya.
Quintana zalimce gülümsedi ve Grace'e odaklandı. Rivas Osuna'yı ikna etmeye çalışarak oğlunun hayatını boşa harcama. Onlar sadece bunu yapabilecek konumda oldukları için bile öldürürler.
Dinle onu Grace dedi Faro'ya. Tijuana'da yılda kaç uyuşturucu cinayeti işleniyor diye sordu Quintana'ya.
Maso menos.
Dipnot. Miso menos en az İspanyolca.
Maso menos 500. Bunlar cani ruhlu adamlar. Onlarla pazarlık edemezsin. Onları sadece onları aşan bir kuvvetle durdurabilirsin.
Ted'in senatör ahbaplarına gitmeyi düşünmeden önce dedi Faro'ya Grace'e.
Bunu düşün. 20. yüzyılın sonlarında Birleşik Devletler Meksika'daki kara para aklama yolunu araştırdı. Araştırmacılar uyuşturucu kaçakçıları gibi görünüyorlardı ve bu işin içine bazı Meksikalı bankacıları da soktular. Klasik bir oyunla Meksikalı bankerler Las Vegas'ta tuzağa düşürülüp yakalandılar. Ne olduğunu tahmin etmek ister misin?
Hayır. Evet, anlat.
3 gün içinde tüm Meksika politik kurumları yüksek mevkilerini kapattı. Meksika'da Amerikan uyuşturucu ajanları tutuklanmakla ya da daha kötü şeylerle tehdit edildiler. Elçimiz geri çağrıldı. Amerikan general temsilcisi bizim çirkin tavrımız yüzünden açıkça özür diledi.
Neden diye sordu Grace.
Steele cevapladı. Meksika olayı ulusal onurlarına yapılan bir saldırı olarak algıladı. Meksika'nın hassas finans durumunu bozmaktan kaçınma çabasındaki Washington yönetimi onlara ses çıkarmadı. Calderon gibi güçlü ve yüksek makam sahibi olan bir adam eğer gerçekten bir Birleşik Devletler senatörü tarafından tehdit edilseydi neler yapabileceğini hayal etmek için dahi olmaya gerek yok.
Grace Quintana'ya baktı. Peki ya Calderon'u yaptıklarını açığa çıkarmakla tehdit etseydin?
Hector Rivas gibi trafikante olarak bilinen birine saldırıp hayatta kalabilirim. Benim yayın bölgemde Rivas Osuna'nın anladığı ve zaman zaman hoşlandığı halk tiyatrosu unsurları var dedi Quintana hafifçe gülümseyerek. Ama benim zırhlı aracım ve düzinelerce korumam bile Calderon'a saldırmam halinde benim, ailemin ya da çalışanlarımın güvenliğini garanti edemez. Üzgünüm.
Grace Steele'a baktı. Burada ya da Meksika'da yardıma gönüllü olabilecek bir politikacı yok mu hiç?
Bu benim düşündüğüm ilk şeydi dedi Steele.
Ve diye sordu Grace.
O seçeneği eledim.
Yeterli zaman yok dedi Farway. Yeterli gizlilik yok. Zaten bu yüzden en başında St. Kilda'ya geldin Grace.
Steele başını salladı. Bazen bir düğüm en hızlı şekilde sadece bir kılıç darbesiyle çözülür.
Ancak dedi Farway Quintana'ya baktı. Hector'un ailesinin Birleşik Devletler'de nerede olduğunu biliyor musun?
Bir kızının evet.
Bunu araştırmamız gerekir dedi Farway sessizce.
Bir süre sessizlik oldu. Yalnızca aracın ışıklarına enerji veren dizel motorun sesi duyuluyordu.
Hayır dedi Grace vurgulu bir ses tonuyla. Joe her zaman doğrudan yöntemler düşündü. Bunun hiç dolaylı bir yolu yok mu? Hector'ın bize yardım edebilecek hiç düşmanı yok mu?
Hector bütün düşmanlarını ve birçok arkadaşını öldürdü dedi Quintana.
Yani Kuzey Meksika'da Hector ya da onun adamlarını durdurmak isteyen, bize yardım edebilecek tek bir insan bile yok öyle mi dedi Grace.
Quintana bir dakikalığına düşündü. Belki evet belki de Asensio Beltran.
Beltran mı diye sordu Faro'ya. El Tiburon, köpek balığı.
Onu tanıyor musunuz diye sordu Quintana. 16 yıl önce büyük bir esrar kaçakçısıydı. Sonra gözden kayboldu. Bazıları öldürüldüğünü söylüyor, bazıları da hapiste olduğunu.
O hayatta dedi Quintana. Hector Rivas'ın kontrol edemediği Tijuana'nın tek yerinde yaşıyor. Kimsenin kontrol edemediği bir yer. La Ciudad Tita.
Faro'ya tuhaf bir şekilde gülümsedi.
Şehir içinde küçük bir şehir.
Nerede diye sordu Steele.
Tijuana'nın güneyinde La Mesa'daki federal bir hapishanenin bulunduğu sokağın ismi.
El Tiburon bize yardım eder mi diye sordu Faro'ya.
Quintana omuz silkti. Edebilir ama önce rahibe Mode'yi ikna etmelisiniz.
O da kim diye sordu Grace.
La Mesa'nın azizesi dedi Faro'ya. Benimle görüşmek ister mi?
Bizimle dedi Grace hemen.
La Mesa hapishanesini görmek istemezsin dedi Faro'ya. Sesi gayet keskindi.
Daha önceden bu tartışmayı yapmamış mıydık? İsteyip istememenin bütün olan bitenle ne ilgisi var? Eğer yanında bir kadın olursa rahibe Mod amacın hakkında daha iyi düşünebilir.
O haklı dedi Steele. Bir erkeğin yalnız başına bir işi halledemeyeceği birçok yer ve zaman var.
Rahibe Mod'u arayacağım dedi Quintana. Faroe'nin söylediği şey Grace'i korkutmuştu.
Brownfield, Pazartesi 06:10 55. Bölüm. Fotoğraflar helikopterden uyduya yansıyıp San Diego'ya Steele'ın bilgisayarına aktı. Steele fotoğraflara göz gezdirdi ve cep telefonuna uzandı. Grace telefonu ilk çalışında cevapladı.
Joe oldukça hızlı araba sürüyor ve yola giren insanlara çekilin işareti yapmak için iki eline de ihtiyacı var. Ben yardım edebilir miyim?
Steele gülümsedi. Grace'i tanıdıkça daha da çok seviyordu. Cesaret ve akıl yenmek için zor bir ikiliydi. Faraway'e tüm azizlerde durumların değiştiğini söyle dedi Steele. Lane diye sordu Grace sesi titreyerek. Tam olarak onunla ilgili değil. Telefonun diğer ucundaki Grace derin bir iç rahatlamasıyla arkasına yaslandı. Steele'ın onu duyabilmesi için ne oldu diye bağırdı Faraway'e. Grace telefonu Faraway'in kulağına tuttu. Wood bana helikopterden dijital fotoğraflar gönderiyor dedi Steele. Dün geceden sabaha kadar futbol sahası çadırlarla dolmuş. Askeri personel bala hücum eden karıncalar gibi sahanın her yerinde. Yani Hector orduyu da satın almış öyle mi? Tesadüflere inanır mısın dedi Steele. Bu kez değil kaç asker var? Çok fazla. Lane'in oradan çıkarılması son derece sessiz olmalı. Bu büyük bir sükunet içinde ve tehlikelere dikkat edilerek yapılmalı. Helikopter bunun için çok gürültülü dedi Faraway. Acil iniş yapıyormuş gibi yapabiliriz. Ama yolumuzu ateş açarak açmak zorunda kalırız. Aerospatial bunun için yapılmadı. Bu iş için uygun değil. Wood ve Murchison deniz yoluyla ihracını inceliyor. Jared ve sen operasyon günü giyilen üniformayla gizlice içeri sızabilirsiniz. Size keskin nişancı desteği sağlayabiliriz. Ama eğer bunu yaparsak... İşler hoş bir durumdan bir pisliğe çok çabuk dönüşecek dedi Faraway'a. Faraway fren yaptı, kornaya bastı ve en sol şeritte 50 ile ilerleyen sersem adamın aracının etrafından dolanarak onu geçti. Tüm mekanının gerçek zamanda uydu fotoğraflarını alabilir miyiz diye sordu Faraway'a. Binlerce dolar harcamayı... Harcamak diye sözünü kesti Faraway. Masraflar benden. Kişilerin yüzlerini tanımlayabilecek kadar yakın görüntü alabilir miyiz? Eğer herkes tek bir komutla kafasını yukarı çevirir ve el sallarsa... Lane'in uydu izleyicisi hala çalışıyor mu? Evet dedi Steele. Henüz hareket etmedi. Eğer durumu değişirse bana haber ver. Başka bir şey? Son seçeneğin artık pek de iyi bir seçenek değil. 26. ayımın sonu. Sayfa 320.